gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi. Gençler bilsin diye yaşlılar var, yaşlılar da yapabilsin diye gençler var. Yazılımcılarla ilgili şu anda yükselen sağlık sorunu var. Dünyanın en hızlı para kazanan mesleği, yüz binlerce dolar hesaplarına aktarılıyor ve hayatlarında tek bildikleri şey seks, uyuşturucu ve uyumak. Başka bir şey yok. Süleyman Demirel aleyhinde çok arızalı konuşan görmedim. Adam böyle başbakan, cumhurbaşkanı herkes yardırıyordu. Ölüp gidince, abi Süleyman Demirel büyük adam. Demek değil ki onları koy bir kenara, siyasette hiçbir iş olmasın. Biz gençler takılalım, sabahlar olmasın. Onun sonu da belli. Hep iktidardakine kızarlar. Ben 50 senedir buradayım. İktidardaki herkes berbattır. Lan kim oy veriyor bunlara? Korkularla ve baskılarla yönetilebilir olmamış bir canlıdır insan. İnsanın önce bir güncelleme geçirmesi gerekiyor. Sağlam bir yazılım güncellemesi. Kılsız şempanzelerin maceralarını konuşuyoruz. Yani şu anda dünyada insanın durumu budur. Yaşlıların yönettiği bir dünya alternatifine gençlerin yönettiği bir dünya. Ben Mars'a taşınırım abi. Gençlerin yönettiği bir yerde önünü göremezsin.
Merhaba arkadaşlar, Büyük Sorulara hoş geldiniz. Sinan Canan'la beraberiz. Hocam, biliyorsunuz Türkiye'de yaşlılara çok fazla hürmet ediliyor. Neden?
Çok fazla hürmet edildiğini hiç zannetmiyorum. Hatta pek hürmet edildiğini bile düşünmüyorum. Yani hürmet etmekten aslında ne kastettiğimizi belki açmak lazım.
Yani yaşlılar bir şey dediği zaman böyle işte hani saygıyla ve kabullenerek karşılıyoruz.
Yo, keşke öyle olsa. Vallahi ben onu hiç görmüyorum. Eskiden vardı o da. Şimdi yaşlı ve devletliyse herkesin bir sesi çıkmıyor, sus pus oluyor. Yani bir karizma, güç, zenginlik bir şey varsa arkasından ancak lafı dinleniyor. Halbuki yani yaşlılık dediğimiz yaşanmışlıkla alakalı bir birikim çok dikkate şayan açılımlar içerebilir. Fakat biz artık yeni nesiller olarak, kendimi de dahil ediyorum buna, eskilerin işte tecrübeleriyle ilerleyemeyeceğimiz, onların bize faydasının olmayacağını düşünüyoruz. Ve genellikle de yaşlıları sadece ölmesinler diye onları korunak altına alıyoruz. Bir yaşanmışlığın getirdiği bir tecrübeden faydalanacağınızı düşünemiyorsanız şöyle bir sıkıntı oluyor. Günümüz dünyasında bu çok var. Yaşamı sıfırdan keşfetmeye kalkıyorsunuz. ChatGPT'den hikmet almaya çalışıyorsunuz. Her yeni görüşü hakikaten yeni ve şey zannediyorsunuz, işe yarar zannediyorsunuz. Dikkatiniz çok dağınık oluyor ve kendi uzun süreli vizyonunuzu geliştirmek zor oluyor. Eskiden yaşlılar, özellikle de tecrübeliler, deneyimliler toplumun önünü açan önemli dayanak noktalarıydı. Yani kültür de önemliydi ama şimdi o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Şu anda hürmet gibi gözüken şey sadece bir sustalar da işimize baksak tarzı bir tavra daha çok benziyor bence.
Eskiden böyle olmasının nedeni bilgiye aslında daha zor erişebiliyor olmamız ve yaşlıların da zaten bu bilgiye edinmiş olmaları falan mıydı acaba?
Şimdi yaşlılar bize bilgi vermez aslında ya da yaşlının işlevi bize bilgi vermek değildir. Çünkü bilgi söz konusu olduğunda biz işimize yarayan şeyi çok hızlı öğrenebiliyoruz. Eskiden de böyleydi. Bu arada bilgi çağında olmamız bunu sadece biraz hızlandırdı. Yaşlının ya da yaşamışın bize vereceği esas şey bilgeliktir. İçgörüdür, bağlamdır ve büyük resmin nasıl görülmesi gerektiğine dair bizim yakalayamayacağımız muhtemelen bir bakış açısıdır. Biz genellikle yaştan ve tecrübeden böyle faydalanırız. Mesela yıllardır gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde İşte emeritus diye bir kadro var. Emekli profesörleri üniversiteye getiriyorlar. Onlara bir işte kürsü veriyorlar. Türkiye'de de böyle birkaç uygulaması var bazı yerlerde. Onlar aktif olarak akademisyenlik yapmasa bile arada bir kendilerine danışan genç, orta yaşlı öğretim üyelerine kendi alanıyla ilgili öyle cümleler ediyor ki mesela birçok insanın pat zihninin açılmasına sebep oluyor. Mesela diyelim tıp alanında uzman bir profesör düşünün. Bunun artık emeritusluktaki yani yaşlılık halindeki tecrübe aktarımında aktardığı şey tıbbi bilgi değil. Mesela orada öğrenciye nasıl yaklaşılır, bölüm nasıl çalışmalı, işte rutinleri nasıl olmalı. Yani daha çok yaşamın büyük resmine dair tecrübeler yaşlılardan öğrendiğimiz bir şeydi. Ama artık biz kendi rutin ve ritüellerimizi kendimiz yaparız diye düşünüyoruz. Mesela eskiden gelen her şeyi tukaka yapan bazı dönemlerden geçiyoruz. Ben biraz gençlik dönemim açık böyleydi. Şimdi bunun ara ara yükseldiğini görüyorum. Boomer mesela, boomer dediğimiz şey onlar eskilerin kafasıydı. Şimdi artık başka bir dünya var. Ama yeterince yaşayan herkes, zamanın ne olursa olsun, teknolojinin ne olursa olsun, insanın temel varoluşsal problemlerin hiç değişmediğini anlıyor. Diyorlar ya, gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi. Hep böyle bir ikilem var. Gençler bilsin diye yaşlılar var. Yaşlılar da yapabilsin diye gençler var aslında. Yani bu bağlantıyı kuramadığımızda toplum çok verimli çalışmıyor diye düşünüyorum.
Türkiye'deki yaşlı nüfusun genel düşünce yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok heterojen bir kitle. Bir kere yaşlılıkla birlikte oluşturulan zihin durumu, bu bizim bugün nöral plastisite diyebildiğimiz o beynin değişebilirliği ilkelerine de bakarsan, oradan da ilham alırsan, insanın nasıl yaşadığını yansıtıyor aslında. Yani bazı insanlar var yaşlılığında son derece sıkıcı, beşaret, böyle aman evlerden ırak diyeceğim bir tip. Bazıları Pamuk Dede, Noel Baba falan filan gibi böyle. böyle eller üstünde tutuyorsun, her an yanında olmak istiyorsun. Yani bu insanların niye öyle oldukları, karakterlerinin falan yanısına yaşanmışlıklarıyla alakalı. Ve Türkiye'ye bakıyorsun, ben hep söylüyorum İstanbul'da ben en az 6 tane farklı ülke biliyorum diye. Ve bunların içerisinde çok farklı kültürler, çok farklı inançlar, çok farklı sosyal örgüler var. Ve bunların içerisinde tabii benzersiz insan hikayeleri var. Yaşlının zihin yapısı çok farklı olmakla beraber yaşanmışlığın ortak bir özelliği var. Nereden bakarsa baksın, yeterince uzun yaşamış insan deneme yanılma yöntemiyle doğru olanı bir şekilde anlıyor. Mesela kimisi bunu pişmanlık diliyle ifade ediyor. Diyor ki lanet olsun hep böyle oldu, hep böyle yaptım, başıma bu geldi. Bu bir tecrübe. Dinlemeyi bilirseniz buradan bir şey öğrenebilirsiniz. Ya da bazısı diyor ki evladım bak çok şükür iyi ki şunu yaptık, iyi ki bunu yaptık. Hanlarım amamlarım olsaydı buna değişmezdim ama şöyle bir şey oldu, çok güzel oldu. Bu da bir başka tip tecrübe. Bunların hepsi aslında yeterince yaşanmış yaşamların eğer dinlemeyi bilirseniz bize aktarılan enteresan özetleri ve hikmetleri. Başta kendim için konuşayım, kimseyi gömmeyeyim. Bu devirde tecrübeyi dinlemekten sıkılıyoruz. Birinin dizinin dibine oturup da bir şey dinleyecek halimiz kalmadı. O yüzden hayatımız sürekli trendleri takip etmek, algoritmalara yetişmek, bilmem neler o uğurda gidiyor. Halbuki insan çok basit bir şey için burada. Çok sade bir görevi var. Bu hayattan geçerken en az zarar vererek ve mümkünse de bir katkı vererek buradan geçmek. Bunun için bizim bilgelik rehberliğine ihtiyacımız var, bilgiye ihtiyacımız yok. Çünkü bunu dağ köyünde hiç okuma yazma bilmeyen bir insan bazen şehirli bir profesörden çok daha güzel yapabiliyor. Bu hayatla uyumlanmak ve kendini hayatta onarıcı ve zarar vermeyen bir varlık olarak konumlandırmak insan için çok zor görevlerden biri.
Peki deneyim ve bilgi yaşla birlikte aklın da gelişmesini sağlayan bir şey mi? Yoksa aklın kapasitesi doğuştan belli ve değişmez bir şey mi? Şunun için soruyorum. Hangi yaşlıyı dinlemeliyiz bilgelik konusunda?
Biyolojik olarak bu işin bir limiti, sınırı ya da sabitesi yok. Mesela akıl dediğin, zeka dediğin şey yaşamla çok fazla değişiyor. Zaten akıl dediğin şey dinamik bir meleke. Bağ kurabilmek demek ya, bağlantı yapabilmek demek akıl. Sen yaşadıkça, deneyimledikçe, öğrendikçe zihnindeki haritanın enginliği artıyor. Ama tabii o insan bunu nasıl yaşıyor? Mesela şöyle bir yaşam düşün. Bunlar komünist, bunlar ateist, bunlar İslamcı, bunlar bilmem neci. Hepsini attım kenara. 10 kişinin ne dediği sadece dünyada benim için önemli, gerisini sallamadım. Bu adam 7 yaşında ne ürettiyse 75 yaşında da benzer bir şey üretecek. Dolayısıyla buradan ancak o dar gruptan ürettiği bir takım hikmet damlalarını paylaşması belki mümkün olur. Ama bir insan engin zihinle gerçekten bu dünyadaki çok şeyi deneyimlemek niyetiyle yaşamışsa, kendini işte belli bir grubun, milliyetin, coğrafyanın bilmem ne aidiyetiyle kısıtlamamışsa, belli bir inanç içine sıkışmamışsa, işte bu tip insanların çok acayip aydınlanmalar verdiğini görüyorsunuz. Mesela ileriki yaşlarında böyle dünyayı dönüştüren kitaplar yazan Ekenon Goldberg falan gibi insanlar hem çalıştıkları bilgi alanlarına, bilim alanlarına çok hakimler hem de gerçekten 10 yıllardır alıcıları dış dünyaya açık. Özellikle o gençlik dönemindeki yoğun çalışmayı bitirdikten sonra birçok insan biliyorsunuz batıda gezip görmeye ve başka grupları tanımaya meylediyor. Bu biraz da gelişmiş zihin yapısının bir tezahürüdür. Bir yerden sonra artık rutin işi yapmak, orada başarı ya da para sağlamak sizi kesmez. Dünyada daha çok şey tanımaya çalışırsınız. Böyle bir zihine rastlarsanız, gençler olarak size tavsiyem ve başta kendime tavsiyem, işi gücü bırakın, randevuları iptal edin, dizinin dibine çökün, çay istiyorsa çay, rakı istiyorsa rakı koyun, ne diyorsa dinleyin. Böyle bir fırsat ele geçmez. Ben mesela rahmetli babam, rahmetli babamın dayısı, işte büyük dedem babamın dedesi, onları ne zaman bulsam dizinin dibine çöktüm, en çok da kendi dedemden. Bayağı bir kültürel enjeksiyon aldım. Keşke olsalar oturup dinlesem. Vallahi bu yaptığım işlerin hepsinden daha önemli bir şey yapmış olurum. Şunu unutmamak lazım. İnsan en önemli görevini hep unutuyor. İnsan sağlıklı yaşamak, iyi olmak, mutlu olmak falan bunlar değil insanın görevi. Biz kültür aktarıcısı bir canlıyız. Bugün bu dünyaya geldik. Atalardan bir şey aldık. Bunu geliştirerek bir sonraki nesle aktarmak zorundayız. Bunu yapmazsak bu dünyada boşuna yaşıyoruz. Bu net. Nasıl ki her canlı genlerini aktarmakla yükümlü. İnsan hem genlerini aktarabiliyor ama bu onu kesmiyor, dikkat edin. Yani sadece çocuk yapmak bizi mutlu etmiyor. Bir de bu kültüre bir tık olsun bir şey ilave edip, yaşamınla bir deneyim, bir artı ilave edip bir sonraki nesle bırakabiliyorsan işte büyüklerin dediği hoş sada bırakan insana o zaman dönüşebiliyorsun. Ve çoğumuz maalesef bu görevi unutuyoruz. Biz sanki bugünü derssiz tasasız yaşayalım, keyfimize bakalım, hoho sabahlar olmasın. Hayat böyle bir şey değil. İnsan her zaman yarına bir şey bırakma telaşı olmak zorunda. Bu onu kültürel canlı yapan en önemli özelliklerinden biri. Aynı zamanda mutsuzluğun da en önemli sebebi.
Hocam benim şöyle bir teorim vardı bir ara siyasetle ilgili olarak. 60 yaşından sonra oy kullanmasını alsak ellerinden insanların ama çok iyi bir emeklilik hayatı vaat etsek.
Bence çok iyi bir fikir bu.
Ama bir yandan da
yaştan... Oy kullanmasını niye engelliyorum?
Hocam cesaret birazcık kırılıyor ya değişikliğe yaşlandıkça. O yüzden de genelde daha tutucu, daha...
Buradan şunu anlıyorum. Siyasette sürekli değişiklik olması gerekiyor.
Sürekli değişiklik olmasından azade bir de nüfus yaşlanan bir nüfus ya doğalında Malthusian eğri. Öyle olunca gittikçe orada kalmaya başlıyor siyaset ya.
Peki demin söylediğimiz yaşların tecrübesini nereye koyacağız?
Tam oraya gelecektim ben de. İki ucu birazcık keskin bir bıçak gibi oluyor bir noktada da. Yani fikirlerini alalım ama oy...
ya bak ne kadar işte
bir ara bir senatolar vardı ya mesela. Evet. Senato gibi bir şey de olabilir belki bilmiyorum.
Daha evvel burada yaptığımız muhabbet internette geziyor bu aralar. Bizimkiler koymuşlar, Engin koymuş internete. Demokrasiyle ilgili yardırmışım gene burada galiba. Şu anda hatta bugün Deniz Rükar Boğan Hoca söyledi gene yardırmışsın konuyla ilgili. Şimdi mesela bizim yönetimle ilgili bazı fikirlerimiz var. Demokrasinin yönetim sistemidir diyoruz, bir şeyler diyoruz falan filan ama neden bahsettiğimizi çoğu zaman bilmiyoruz. Mesela bir insan topluluğunun faydasına olabilecek en iyi yönü belirleme ve belli bir süre o insanları sevk ve idare edebilme, onların ekonomik bilmem nelerini sağlama falan filan hususunda aslında bir teknik aygıt oluşturmaya çalışıyor. Bu teknik aygıtın bir çevik olması gereken kısımları var. Günlük değişimlere çok iyi cevap vermesi gereken, bir de ilkeli durması gereken, dünyada ne olursa olsun belli ilkelerden taviz vermemesi gereken tarafları var. İnsan hayatı da böyle değil mi? Yani sen mesela yeni gittiğin bir yerdeki adetlere bilmem nelere çok alışmaya çalışırsın ama atıyorum, yani ne bileyim işte Müslümansındır, belli ritüellerini yapıyorsundur. Madagaskar'a gitsen bile onlar değişmez. Sen onları her yerde aynı şekilde uygularsan ve zaten o şekilde tanınırsın, o şekilde giyinirsin, görünürsün neyse. Bu farklı modülleri olan bir süreç olduğu için akillerin, yaşlıların, tecrübelilerin, aksakalların önemli olduğu bir kısmı var. Bir de alanda iş görecek, hızlı karar verecek, atik davranacak insanların yapması gereken bir bölüm var. Biz bu modülasyonu güzel beceremiyoruz, ayıramıyoruz kafamızda işleri. Mesela biz her zaman yaşlı siyasetçiye saygı duyuyoruz. Bizim toplum böyle, muhalefette de olsan. Mesela şu anda Türkiye'de bilmiyorum, Süleyman Demirel aleyhinde çok arızalı konuşan görmedim. Adam böyle başbakan, cumhurbaşkanıyken herkes yardırıyordu. Ölüp gidince, abi Süleyman Demirel büyük adamdı falan, bak şöyle hafızası vardı bilmiyorum. Herkes onu anlatıyor. O şeye karşı hürmetimiz var ama onlar iktidarda olduğu süreçlerde, bizim ülkede çoğu zaman olduğu gibi, her şeyi belirliyorlarsa bu sakıncalı. Yani her şeyi belirleyemiyor olmaları lazım. Ama bu demek değil ki onları koy bir kenara, onların siyasette hiçbir işi olmasın. Biz gençler takılalım, sabahlar olmasın. Onun sonu da belli. Uçurumun birini kenarında kendimize geliriz. Çünkü bilgenin yol göstericiliği olmadan, ilkelerin zemini olmadan insanların ilerlemesi mümkün değil. Bakın biyolojiye bakınca göreceğiz çok net bir şey var. Biyolojide bir şey varsa bir sebeple var. Yaşlılık varsa bir sebeple var, çocukluk varsa bir sebeple var. Bebeğin o hali, ergenin o durumu, erişkinin o zihinsel halleri, bunların hepsinin bir sebebi var. Yerli yerinde kullanılabildiği takdirde insan topluluğuna son derece fayda verdiği için yüz binlerce yıl seçilerek bugünkü haline gelmiş. Ama biz yaşlıyı bitmiş insan, çocuğu olmamış insan, genci arızalı insan, erişkini sürekli düven öküzü gibi çalışması gereken bir birey olarak kodladık mı bu toplumun geldiği yer ortada. Ve bunların hepsinde tüketim nesnesine indirgediğimiz zaman kapitalizm bunu çok seviyor. Ama biz insanlık olarak bundan çok büyük azap çekiyoruz. Sözün özü yaşlıdan faydalanacağız.
Bilgelik dediğimiz grup da gidiyor ama Trump oy veriyor, Brexit'e oy veriyor.
Bilemez.
İstatistik olarak elimizde veriler var hocam.
Güzel, ağırlık, bu verili bir şey. Hadi gel bunu konuşalım. Trump oy vermek neden kötüdür mesela? Sen orada olmadığın için mi yoksa gerçekten bunun nesnel bir kriteri var mı?
Ya bir kere bütün politikasını gerçek olmayan verilere dayandırarak yapıyor ya.
Okey de adam yani mesela senin yalan da söylüyor olsa, Amerikalı'nın amaçlarına uygunsa, mesela buna kötü bir seçim diyebilir miyim? Amerikalı ne istiyor ona bakalım. Rahat yaşamak istiyor, büyük arabaya binmek istiyor, dünyanın hepsinden daha fazla tüketmek istiyor. Trump bunu vaat ediyor. Adama niye kızıyorsun ki? Adam kendi bilgeliği içerisinde, kendi fikriyatında olması gerekeni oy veriyor. Şimdi bizim Türkiye'de hep iktidardakine kızarlar. Hangi dönem olsun, ben 50 senedir buradayım. İktidardaki herkes berbattır. Lan kim oy veriyor bunlara? Yani benim belli isteklerimin siyasetteki yansımaları olduğu için ben kendi gölgesinden korkan çocuk gibiyim ya da kendi gölgesine kazan köpek gibiyim. Devamlı onunla kavga halindeyim. Halbuki bir fikriyatın toplumda ortaya bir yönetici ya da ideoloji ya da baskın yönetim biçimi olarak ortaya çıkması onun ne kadar kabul gördüğünü gösterir. Ben Trump'ı evime almam misafir olarak, yani gitsin dışarıda yatsın. Bence sakıncalı ama Amerikan halkı ona oy veriyor diye onların yanlış yaptığını düşünmektense bir daha düşünmeyi tercih ederim.
Hocam iki bölüm çünkü önce çok güven olmaz. Her oy verilen rejimde doğruya
bak,
gidiyoruz
diye bir şey olduğunu söylemiyorum. Bu anlaşılır bir mekanizması olan bir şeydir. İnsan kendi kaderini tayin edebilecek kadar olgun bir organizma değildir. Bunu buradaki her programda söyledim. İnsan henüz primatlıktan insanlığa geçme çabası veren, çok uğraşan ve bu yüzden de baltayı sürekli taşa vuran, demokrasi gibi, otokrasi gibi, teknokrasi gibi saçma sapan yöntemler deneyen ama ne olduğunu bilmediği için de ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremeyen, korkularla ve baskılarla yönetilebilir olmamış bir canlıdır insan. Biz tamamen şu anda konuştuğumuz şeyler de onların zihin düzeyinde, bizim zihin düzeyimizde konuşuyoruz. Bunun ideali, ben size söyleyeyim, benim cevabım çok kolay. İnsanın önce bir güncelleme geçirmesi gerekiyor. Sağlam bir yazılım güncellemesi. Irklardan, dinlerden, kültürlerden, coğrafyalardan, inançlardan bağımsız insanlık kardeşliği bazında düşünebilmesi, insanlığın hayrını her şeyin önüne koyabilmesi gibi bir insan modelini önce üreteceğiz. Ondan sonra ideal yöntemleri tartacağız. Şu anda bildiğin kılsız şempanzelerin maceralarını konuşuyoruz. Yani şu anda dünyada insanın durumu budur. Az kıllı şempanzeler, kılsız demeyeyim bazıları gücenebilir. Az kıllı şempanzeler diyelim. Tamamen onların bir tiyatrosu ve burada ideali konuşmak bence abesle iştigal.
Peki, son soru o zaman. Şimdi yaşlılar yaptıklarıyla yani hayatları boyunca verdikleri emekle ve attıkları adımlarla güç ve para sahibi oluyorlar. Genellikle de yönetimde oluyorlar.
Evet.
Gençlere de hareket alanı kalmıyor. Gençlerin de gücü olmasına rağmen aslında güç ya da parayla geçirebilecek. Buna ya cesaretleri ya da farkındalıkları olmuyor. Dolayısıyla siz gençlere yaşlıların yönettiği dünyada var olabilmeleri için ne önerirsiniz?
Yaşlıların yönettiği bir dünyada yaşamak istemiyorum. Kimsenin de yaşamasını dilemiyorum. Yaşlıların, gençlerin, erişkinlerin, erkeklerin, kadınların, farklı cinsiyet, ideoloji bilmem ne gruplarında olan insanların hepsinin kendi isteklerini masaya koyabildikleri ve ortak çözümleri üretebildikleri medeni ve yüksek bir toplulukta yaşamak istiyorum. Bunun için de yaşlılar gitsin, gençler gelsin, gençler gitsin, yaşlılar gelsin, hepsini öldürelim, erişkinler kalsın. Hiçbir formülün doğal, biyolojik ve fıtri olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada yaşlılar eğer bir yerde ağırlık kazanıyorsa, gençler bir sorun yaşıyorsa akıl, akademi, bilim, bilgi ne diyor bize? Oturun bunu çalışın, bu sorunu çözün. Bizim derdimiz ise ne? O formülü mü uygulayalım, bu formülü mü uygulayalım? Tabiat benim formüllerime olumlu yanıt vermek zorunda değil. İnsan tabiatı da öyle. Biz bu ezberlerden çıkıp, demokrasi dünyanın en iyi işletim sistemidir, bilmem ne en iyi güzel şekildir, şu din en iyisidir, bu kötüdür falan kafasından çıkmadıktan sonra kendi çözümlerini üretebilir olgunlar yaşayacağız. Zaten biraz önce dediğim upgrade de, yani o güncelleme de insandaki, bu zihinsel kalıpların hepsini dağıtan, benim insanın fabrikalarının son sınırları aşmak bölümünde uzun uzun anlattığım, ben dediği şeyden vazgeçmeyi göze alacak kadar özgürleşmiş insanların en az topluluğun %20'sini oluşturduğu, Pareto kuralı uyarınca en az toplumun %20'sini oluşturduğu bir toplulukta zaten doğal olarak ortaya çıkacak. O zamana kadar ben tamamen boş konuşuyorum. Bu konuların akademik incelemesi tamamen boş ve biz o formüllerden kurtulamadıkça doğru yolu bulamayacağız. Yani yaşlıların yönettiği bir dünya alternatifine gençlerin yönettiği bir dünya. Ben Mars'a taşınırım abi. Gençlerin yönettiği bir yerde önünü göremezsin.
Bu arada gençler yönetsin demiyorum. Gençlerin şu an bir hareket alanı yok. Nasıl var olabilirler diyorum sadece.
Bu bir sorun. Bu teknik bir sorun. Şimdi gençler diye bir de böyle bir grup yapıyorsun ya mesela. Ne gençler var? Siz de gençsiniz işte. Neler yapıyorsunuz bak? Gayet hareket alanı
ne var. Ne gençliğimiz kalmış hocam?
Bence gençsiniz.
30 yaşında
gençsiniz, güzelsiniz, kıymetini bilin. Ama ne gençler var dışarıda? Yani maddi imkanı olsa bile hiçbir mefkûresi olmayan. Mesela bir insanı en çok zorlayan şey bu devirde bence çok yani benim eğitimle ulaştığım, konuşmalarla ulaştığım, birkaç yüz binlik fiziksel ve birkaç milyonluk sanal kitleye bakınca, açık beyinde yaptığımız ölçümlerden falan aldığım kadarıyla şu karın ağrısı çok fazla. Kazanabiliyorum, öğrenebiliyorum, bulabiliyorum, ulaşabiliyorum da ben bunlarla ne yapacağım? Bak bu soru çok büyük bir soru. Ben bu kadar imkanım var, eğitim fırsatım var, param var gereğinde ama ben bunu ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapıyorum? Mesela yazılımcılarla ilgili öyle bir şu anda yükselen sağlık sorunu var. Dünyanın en hızlı para kazanan mesleği. Şurada Udemy'den yeni programdan dili öğrenip 30 dakika sonra onunla program yazabilen adamlar. Bir yüz binlerce dolar hesaplarına aktarılıyor ve hayatlarında tek bildikleri şey seks, uyuşturucu ve uyumak. Başka bir şey yok. Çoğu maalesef ciddi bir sağlık sorununun altında. Çünkü o parayı, o kazanımı ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunun çok basit bir formülü var.
Bitcoin.
Yüz binlerce yıldır var. Nasıl?
Bitcoin.
Bitcoin daha fazla para. Oradan kazandığında aynı dert olacak ama. Bir insanın kaynaklarını kendini yüceltecek bir yöne yönlendirmesinin tek yolu kendisini bırakıp başkaları için bir şey yapmaya karar vermek. Çok net, çok basit bir formüldür bu. Elimde ne var? Laf mı var? Ben senelerdir lafı dağıtıyorum işte. Benim işim bu. Şu anda bütün hayatım haline geldi. Yük mü taşıyabilirsin? Güçlü müsün? Onunla yardım et. Ne bileyim, bir fikrin var, onunla yardım et. Paran var, onunla yardım et. Diğer insanlar için bir şey yaptığında öğrendiğin, aldığın her şeyin hayatına anlam katabildiğini görürsün. Bir insan tek yönlü bir alıcı değildir. Alıp vermesi gereken, alıp teslim etmesi gereken geçici bir varlıktır. Bunu fark etmediği zaman hayatı cehenneme döner, parası ona zindan olur, köşkleri ona kuyu haline gelir, mezar haline gelir. Ve maalesef bu döngünün içinden çıkmanın yolu bu kadar kolayken bize bunu kimse öğretmiyor. Ne yapıyor olursanız olun, diğer insanlara fayda verecek bir şey düşünün. Bir şey, küçücük bir şey ve göreceksiniz hayatınızda sizi alıp götüren mevzu orada gizli. O sizi alıp götürecek zaten. Ama önce ben lafından bir çıkmamız lazım. Benim ihtiyaçlarım, benim de ihtiyaçlarım var, herkesin ihtiyaçları var. Yanındakinin ihtiyacını karşılayan, ondaki geri dönüşü hemen görecek. Ve toplum o zaman bambaşka bir hale gelecek. Ütopik bir şeyden bahsediyorum ama herkesin bu formülü uygulamaya kalktığı bir yerde, yine Pareto kuralı gereği %20'miz bunu yapabilirsek burası cennet olur. Değişimlerin %80'inden etkenlerin %20'si sorumludur. Bu tabiatın her yerinde geçerli bir kuraldır. Toplumun %100'ünü değiştirmenize gerek yoktur. Yaklaşık %20'yi etkilerseniz bu iş değişir.
Seçimlerde de böyle olur mu? Neyse, buraya girmiyorum.
Siyasete girersem o konuya da girerim ama şu anda düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı olsak belki.
İnşallah. Peki, teşekkür ederiz Sinan Hocam. Bu bölümün de sonuna geldik.
Bir şeyler yapın.
Lütfen düşüncelerinizi siz de yoruma yazın sevgili izleyiciler ve bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.